Ayrım 29, sayfa 380. At, Bowers dosyaları 3, Stephen James. 77. bölüm. Bilgisayarı halen duvardaki monitöre bağlı bulunan Jake'e bulsana dedim. Tuşlara basıp internet sunucusunu açtı ve ekrana 4. gün katili yazdı. Ortaçağ yazması vahşi katliamların ilham kaynağı başlıklı makale karşımıza çıktığında Jake web sayfasına tıkladı ve hepimiz yazıyı sessizce okuduk. Bütününe bakıldığında makale tamamen bir varsayımlar, hipotezler toplamından ya da hariçten gazel okumadan biraz daha fazlasını medyaya açık etmediğimiz detaylardan bazılarını barındırıyordu. Örneğin 911'e gelen aramalardan birinin kaydı sözcüğüne aynıydı. Heather'ın cesediyle birlikte Chris Arlington'ın kalbinin de o madende bulunmuş olması gerçeği ve Kelsey Nash'e ilişkin gelişmeler de yazılıydı. Yazar ayrıca Reyhan saksısından da söz etmiş, yalnız içinde Travis Nash'in değil de Sebastian Taylor'ın kesik başının bulunduğunu yazmıştı ki bu doğru değildi. Başını salladı. Daniels Johnson adında biri tarafından yazılmış ama bildiğimiz kadarıyla bu bir takma isim. Reyhan saksısı ile ilgili yazdıklarına bakılırsa bu yazar Amy Lynn Greer'den başkası olamazdı. Ama yine de makalede onun için fazlasıyla belirgin... Bir köstebeğimiz var dedi Yüzbaşı Terrell düşüncelerimi bölerek ve bu kez profil hayranlarına katılmaktan başka çarem yoktu. Bir an için odadaki herkes birbirini süzüyor gibi göründü. Suçluluk ifadesi şüpheli bir davranış aradı. Nihayet Jake beni şaşırtarak, ''Sanırım briefingi erteleyip bu konuyla ilgilensek daha iyi olur. Belki bu öğleden sonra yeniden geliriz bir araya.'' dedi. Destek için Yüzbaşı Terrell'a bir baktı. Şef teklifini kabul ederek başını salladı. ''Herkes ödevini yapsın.'' ''Kurt, sen ve ben bu makaleyi birlikte ele alacağız. Yazarı takip edip köstebeği bulacağız.'' Saate baktı. ''Saat 4'te tekrar burada toplanıyoruz.'' dedi. Birkaç kişi saatlerine baktıktan sonra buna itiraz edecekmiş gibi bir göründülerse de çenelerini kapalı tuttular. 4'te buluşmak harika bir fikirdi. Zira o saatte Chicago uçağına biniyor olacaktı. ''Harika.'' dedim. ''Jake işini o zaman bitirebilir.'' Yüzbaşı Terrell koridorda kendisine katılmasını salık verdiği Reggie Greer hariç herkesi gönderdi. Ki bu da şefin de benim gibi yazarın, Reggie'nin karısının Amy Lee'nin olduğunu düşündüğünü gösteriyordu. Herkes odadan çıktı fakat ben geride kaldım. Makalede yazan bir şey dikkatimi çekmişti. Dizüstü bilgisayarımı açıp sayfaya girdim, yeniden okudum. Dün Taylor'ın evine giderken 911'e gelen çağrıların transkriplerine göz atmıştım. Bu makaleyi yazan her kimse şafak yaklaşıyor tümcesini de dahil etmişti metnine ki yazarın bundan haberdar olması imkansızdı. Bu hemen araştırabileceğim bir noktaydı. 911 çağrıları bizi köstebeğe ulaştırabilirdi. Eşyalarımı kapıp koridora çıktığımda Cheyenne'in beni beklediğini görmek hem şaşırtıcı hem de memnuniyet vericiydi. ''Hey!'' dedi, ''makaleyi düşünüyordun.'' ''Ben de. Şu isimsiz ihbarlara bir bakmayı istiyorum. Biraz detaya ihtiyacım var. Sanırım kaydı. Bir de ben dinleyeceğim.'' Yüzüme hayranlık ve biraz da şüphe dolu gözlerle bakıyordu. ''Ne tesadüf, ben de aynını düşünüyordum.'' ''Güzel, dilimden anlıyorsun.'' ''Buna zeka denir.'' dedi. Asansöre doğru ilerlemeye başladı. ''Dispatch birimi bodrum katta. Hemen uğrayabiliriz.'' 78. bölüm. Asansör kabinine girerken Cheyenne bana dönüp bu arada içeride Jake'in briefingi sırasında kendine hakim olabilmenden etkilendim dedi. ''Evet şey, düşünceli, kendini kontrol edebilen bir tipim.'' ''Hah, söylediğin iyi oldu.'' Kapalı garajın bir üst katı olan -1'e bastı. ''O zaman sana özel bir soru sorabilir miyim Bay Düşünceli?'' Asansörün kapısının kapanmasını izledi. ''Gönder gelsin.'' İnmeye başladık. ''Lian Hua ile aranızda ne geçti?'' Bu damdan düşer gibi olmuştu. Lian Hua hakkında konuşmak biraz tuhaf geldiyse de Cheyenne'in onu sormuş olmasının iyiye işaret olduğunu düşündüm. ''Tam emin değilim.'' dedim. ''Hani iş ilişkiden daha değerlidir diye bir klişe vardır ya.'' Cidden bu. Öyle bir şey değildi. O konuda dikkatliydik. Asansör durdu ve uyarı sesi duyuldu. Belki şu vardı. Görüşmeye başlamadan hemen önce ölümden dönmüştü. Aslında ölmüştü ama ben onu geri getirmeyi başardım. Vay be, kapılar açıldı ve çıktık. Evet, sanırım bu zaman içinde aramızdakileri güçlendirdi. Acayip bir dinamik oluşturdu. Sanki benden hoşlanmaya mecburmuş gibi. Bir seçim değilmiş gibiydi. Koridorda ilerlemeye başladık. Ayrıca o ölmeden önce kısa bir süre için onun bir biyoteknoloji komplosuna dahil olduğunu düşünmüştüm. Bunu bana karşı kullanmadığını söylemişti ama bazı şeyleri etkilediğini düşünüyorum. Sonra bir süre izne ayrıldı. Bunu konuşmak istemiyorsan dedi Çeyen, sorun değil. Lien Hua hala DC'de dedikten hemen sonra bunun ne kadar yersiz bir laf olduğunun farkına vardım. Bunları neden söylediğimi bile bilmiyordum. Belki de Cheyenne, Lien Hua'nın artık resmin bir parçası olmadığını göstermek içindi. DC diye cevap verdi Cheyenne. Yani bu yazı geçireceğin şehirde. Evet, artık Lien Hua'dan söz etmek istemiyordum. Koridoru yarılamıştık ki ben de özel bir soru sordum. Sende ne var ne yok? Biri var mı anlamında mı? Evet. Ciddi bir şey yok, uzun zamandır. Bu seni şaşırtabilir. Ama erkeklerin gözünü korkuttuğumu söylediler. Atıyorsun, gerçekten mi? Şok edici biliyorum. Ama şunu da söylemeliyim ki bir kez evlenmiştim üniversiteden hemen sonra. 5 yıl kadar birlikteydik. Ne olduğunu sormamda sakınca var mı? Kısa bir duraksamanın ardından her ilişki bir gülümsemeyle başlar dedi. An beyan konuşma daha da samimi bir hal alıyordu ve daha fazla soru sormasam daha iyi olacaktı. Yine de sormaya devam ettim. Sen mi gülümsedin, o mu? Muhtemelen çizgiyi biraz aşmıştım ama Çeyen bunu pek umursamış görünmüyordu. Bir süre ikimiz de gülümsedik dedi. Sonunda gülümsediğim adamdan vazgeçtim ve Cody de benden vazgeçti. Durdu ve ekledi. Cody Howard'la evliydim. Şu DPD helikopter pilotu Cody Howard mı? Tam isabet. Bunu beklemiyordum. En azından neden onun da uçmadığını açıklıyordu. Dispatch ofisine vardık. Cheyenne tam kapıyı itip açacaktı ki bir dakika durmasını söyledim. Dinle, geçen gece için özür dilerim. Ne için? Seni öpeceğimi sandığını söyledin ya. Ben de öpmedim. Durdu, eğlenmiş görünüyordu. Evet, hatırlıyorum, bir düşünsene. İşte her neyse, seni hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Gecenin sonuyla ilgili biraz kötü hissettim sadece. Pat dedi yakamı düzeltirken. Sona eren bir şey yok bence henüz. Ben ne cevap vereceğimi düşünürken acil servis haberleşme biriminin kapısını açıp içeri girdi. 79. Bölüm. Odaya girer girmez Çeyen nöbetçi danışmanı bulmaya giderken ben de kapının önünde durup yalnızca monitörlerden çıkan mavimsi ışık ve henüz patlamamış olan birkaç floresan ampulle aydınlanan odaya göz attım. Sağımdaki tabelalara baktım. YS kuralını unutma. Olayın yeri, mevcut yaralar, mevcut silahlar, hayatı senin elinde. Yanlış yazılmış bir sözcük. Gereksiz yere kullanılmış ünlem işaretleri, gereksiz büyük harf kullanımı, Tessa bunu görse deliye dönerdi. Birbirine girmiş bölmelerde 9 dispatcher görev yapıyordu. Her birinde en az 2 bilgisayar ve 2 kulaklıklı mikrofon seti vardı ve masaların altında da gelen aramaları karşılamaları ve aktarmaları için birer pedal. Herkes kablolara dolanmış haldeydi ve uykusuz görünüyordu. Oda sucuk ve yanık kahve kokuyordu. Bölmelerden 8'i boştu. Stres, uzun çalışma saatleri, az maaş ve duygusal ağırlık karşısında acil servis dispatcher'ı olmaya gönüllü insan bulmak zordu. Birleşik Devletler'de acil servis dispatcher'ı kadrosunun tamamen dolu olduğu ve eleman arayışında olmadığı bir büyük şehir bilmiyordum. Aslında Johns Hopkins Üniversitesi'nin yakın zamanda yaptığı çalışmalardan birinde, başlıca metropol bölgelerinden birinde dispatcherlık yapmanın hava trafik kontrolörlüğü yapmak kadar stresli bir iş olduğu ortaya konmuştu. Belki de bu yıllık %60'lık fire oranını açıklamaya yeterlidir. İşin ironik yanı ise çoğu listenin EMS birimlerinden daha güncel bilgisayar sistemlerinin olması. Üstelik dispatcherlar her çağrıda teorik olarak bir insanın hayatından sorumlu olmasına rağmen birçok eyalette başvuranlarda lise diploması bile aranmıyor. Bir çağrı geldiğinde dispatcher bir silah sesi, birinin düştüğünü duyabilir, hat kapanana dek dinler. Fakat 60-70 saniye sonra yeniden hatta bu kez başka biriyle karşı karşıyadır. Dispatcherlar gazetede okumadıkları ya da akşam haberlerinde duymadıkları takdirde son arayan kişiye ne olduğunu asla öğrenemezler. Ne vakit tanıdığım hiçbir dispatcher da ne yerel gazeteyi okur ne de haberleri izler. Fazlasıyla üzücü. Cheyenne kendini Lancaster Cowler olarak tanıtan bir adamla döndü. Adam eski bir atlet edasıyla kasıla kasıla yanıma geldi. Fakat son 20 yıldır bir tane bile şınav çekmişe benzemiyordu. Yağlı göbeği gömleğiyle kemeri arasından taşıyordu. "Özel ajan Bowers," dedi ağzını şapırdatarak, elini sıktım. "Bay Cowler, sizi fazla meşgul etmek istemiyorum. Yalnız Perşembe ve Cuma günü işlenen cinayetlerle ilgili olarak gelen isimsiz ihbarlara ilişkin bir iki sorum olacaktı."
"Çağrıları yanıtlayan kadın bugün burada değil," dedi. "Hafta sonları çalışmıyor. Biliyorsunuz, çocukları var."
"Başka herhangi biri o dosyalara giriş yapmış mı, görebilir miyiz?"
"Elbette," dedikten sonra başını yana doğru eğerek iki bilgisayarın yanında oturan adama seslendi. "Ari, bizim için bir iki ses dosyasını çıkarman gerek."
Adamın bir haftadır uyumamış gibi bir hali vardı.
"Hangileri?"
Gözleri dispaç kodlarının ve şehirdeki acil servis araçlarının hali hazırdaki GPS lokasyonlarını gösteren dijital sinyaller gönderen bir Denver haritasının bulunduğu soldaki ekrana kilitli vaziyetteydi. Cowler sallana sallana masasının başına ilerledi. "Çifte cinayetler." Ari sağındaki bilgisayara dönerek hızla haftalık dijital çağrı kayıtlarını taradı.
"Zamanlarını biliyor musunuz?"
Ari 30'un üstünde göründüğü halde yüzü sivilcelerle kaplıydı. Masasında bu oda dışındaki bir hayatın varlığına işaret eden yegane şeyler bir yıldız savaşları bebeği, 10 yıllık hizmet karşılığı alınan bir Semper Fi plaketi, gümüş ve seramikten kanatları açık bir ejderha heykelciğiydi. Gelen çağrı zamanlarının ekranda akmasını izledim.
"İşte," diye işaret ettim. "Perşembe öğleden sonra gelen bir çağrıya ve bu ikinci aramayı da gösterdim."
Ari tuşlara basarak ilk dosyayı açtı. Cowler ekrana bakıyordu dikkatle.
"Hayır, referans numarasına göre başka kimse bu dosyayı açmış görünmüyor. Adli tabip hariç tabii. Ama bu da bir otopsi öncesi yapılan tipik bir uygulamadır zaten."
"İlk çağrıyı dinleyelim," dedim. Ari ses dosyasını açmasıyla konuşma metni otomatik olarak ekranda akmaya başladı.
"EMS, 911, nasıl?"
"Arayan, size söyleyeceklerim var, dikkatle dinlemenizi istiyorum."
"EMS, bayım, adınızı söyler misiniz?"
"Arayan, Bearcroft madeninde bir ceset var. Idaho Springs'tan 3-4 kilometre güneyde, Whelan'dan Piney Oaks'a giden yoldan gidin. 5.3 kilometre sonra sağa giren patika yola sapın. Madene kadar gider. Oraya göndermeniz..."
"EMS, kiminle görüşüyorum?"
"Arayan, Rocky Dağları Şiddet Suçları Kuvvet Gücü. Onlar gelmeden önce içeriye kimse girmeyecek. Aksi takdirde daha fazla insanın canına mal olur. Chris'i bulamayacaksınız. Bu yüzden onu arayarak zaman kaybetmeyin."
"EMS bayım, siz şu anda orada mısınız? Tehlikede mi?"
"Arayan, şafak yaklaşıyor. Öykü tamamlanana kadar durmayacağım. 4. gün, çarşamba günü sona eriyor."
"EMS bayım."
Arama arayan kişi tarafından sonlandırıldı. İkinci çağrı benzer ölçüde netti fakat cesetler için adres olarak bu kez Taylor'ın evi ve Sherry Creek Baraj Gölü veriliyordu. Arayanın sesi elektronik olarak değiştirilmişti. Emin olmasam da her iki kayıttaki ses perdesi, duraklamalar ve konuşmanın ritmi o gün erken saatlerde beni arayan adamın konuşma motifine uyuyor gibiydi. Ne var ki her iki kayıtta da arka planda bazı sesler duymuştum. Bunların ne olabileceğini düşünürken Cowler, "Tam olarak ne bulmayı umuyorsunuz?" diye sordu bana. Fonetik ve tonlamaya yönelik belirleyicileri listeleyip kendini beğenmiş biri gibi görünmek istemediğimden basitçe
ayırt edici, kişisel bir şeyler duymaya çalışıyorum. Arayanı herhangi bir şüpheliye bağlayabilecek herhangi bir ipucu dedim. Ardından Ari'den kayıtları yeniden dinletmesini istedim. Evet, orada kesinlikle bir şeyler vardı. İki kayıtta farklı sesler de olsa. Arka planda duyulan seslerin ne olduklarını biliyor muyuz diye sordum Kavlar'a.
Arka plandaki sesler mi?
İlk kayıtta mırıldanma gibi bir şeyler var ama ikincisindeki nedir bilemiyorum.
Tamam Raymond dedi Kavlar, bir daha dinleyelim şunları.
Cheyenne ve bana kulaklıklar vererek kendine de bir tane aldı ve bunları sisteme bağladı. Ardından Ari'ye tekrar dinletmesi için işaret etti. Kayıtları yeniden dinledikten sonra kulaklıklarımızı çıkardık. Kavlar başını salladı.
Burada zaman zaman ses oldukça yükselebiliyor. Diğer dispatcherların sesleriymiş gibi geliyor aynen kulağa. Muhtemelen önemli değildir.
Yıllar içinde öğrendiğim bir şey varsa bu birisi muhtemelen önemsizdir diyorsa ona asla inanmaman gerektiğidir. OI ekibinin bu kayıtları incelediğini biliyordum fakat bunları biraz daha dikkatle analiz ettirmeliydim. Ne var ki birer kopyalarını isteyemeden bir çağrı geldi ve Yıldız Savaşları bebeğinin sahibi eskimiş bir kupadaki bayatlamış kahveden koca bir yudum alarak iki kulaklığından birine konuşmaya başladı.
911, lütfen nasıl bir aciliyet içinde olduğunuzu tarif ediniz.
Geri çekildik. Ortamın gürültüsü haricinde ses kayıtlarında anormal bir şey fark etmemiştim. Dedi Çayan kapıya doğru ilerlerken, ne düşünüyorsun? Sesime yansımış olan hayal kırıklığını gizlemeye çalışarak, fonemler, sabah beni arayan adamınkilerle uyumlu gibiydi. Ama arayanın kullandığı ses bozma tekniğiyle arayanın doğal sesini duysam da tespit etmem sanırım mümkün olmaz. Ben hala internetteki o makalenin yazarının çağrılarda geçen sözcük diziminin aynını nasıl bulduğunu merak ediyorum dedim.
Ben de.
Kavlar bize kapıya kadar eşlik etti. Ona kartımı vererek bu ses kayıt dosyalarının ve transkriplerinin birer kopyalarını e-postama göndermesini rica edecektim ki bunun daha fazla vakit alacağını hissettim. Çok vaktimiz yoktu. Onun yerine bilgisayarlardan birini bir dakikalığına kullanıp kullanamayacağımı sordum.
Omuzlarını silkti. Elbette yalnızca DPD kullanımı için ayrılmış bir setimiz var hemen şurada.
Beni odanın diğer ucundaki boş bölmelerden birine yönlendirdi.
80. Bölüm. Yerime geçtikten sonra Kovler ses dosyalarını nereden bulacağımı gösterdi. Ses kaydı arşivine ulaşana dek Federal Dijital Veri Tabanı'nın GPS ve adres konumlayıcılarının bağlantılarının üzerinden geçtim. Her iki dosyanın ve transkriplerinin birer kopyasını kendi adresime ve FBI'ın siber suç biriminden Angela Knight'a gönderdim. Angela'ya gönderdiğim postaya bir notla ekleyerek kayıtları bir ses spektrografından geçirerek arka plandaki sesleri ayrıştırıp ayrıştıramayacağını sordum. Ve tabii ki olabildiğince çabuk olursa sevinirim pat yazdım son olarak. Kavlar'a teşekkür ettim. Cheyenne'le koridora çıktıktan sonra saatime baktım, eve uğrayarak bavulumu alıp Tessa'ya veda etmek ve uçağa yetişmek istiyorsam acele etmem gerekiyordu.
Gitmem gerek dedim Cheyenne'e.
Bekle dedi, önce benim arabaya uğrayalım bir dakikalığına. Sana vermek istediğim bir şey vardı.
Blackberry'si çaldığında Amy için bir video koyuyordu. Telefonu açtı.
Alo.
Buraya geldiler. Arayan Ari'ydi. Çıldırmıştı. Ne yazdın?
Televizyonu çalıştırdı ve çocuğun yemesi için önüne yere bir paket cips koydu. Kim geldi? Sesini alçalttı. Neden söz ediyorsun?
Birkaç dedektif bir şeyler yazmışsın.
Sakin ol bakalım önce. Televizyondan uzaklaştı.
Ben sadece konuştuğumuzu kimsenin öğrenmemesini istiyorum.
Biliyorum. Anneciğim dedi Jason, şeyi izleyebilir.
Şşt diye susturdu çocuğu. Telefonda konuşurken sözümü kesmemen gerektiğini biliyorsun dedi. Sonra yeniden Ari'ye döndü.
Sana ulaşmalarına neden olabilecek şeyleri bir kontrol edeyim. Bir iki ayarlama yapayım seni ararım.
Adamın cevabını beklemeden telefonu kapattı ve gülümsedi. O halde makalesi suları kaynatmaya başlamıştı demek.
Güzel.
İkinci bölüme geçme zamanı gelmişti artık.
29. ayrımın sonu. Sayfa 393.